Ayrım 23.
Sayfa 260. Neyse ki bunun da sonuna geldik. Gördüğümüz onca iyilik, birilerinin bize hala iyilikte bulunduğu yolunda ümit veriyor. Yeter ki inancımız hayırlı amellerle el ele gitsin. Çünkü siz daha iyi bilirsiniz efendim. Amelsiz iman cansızdır. Benim sevgili Sir Louis'im bir türlü düzelmiyor. Omzundan kalçasına kadar sağ tarafından eksik olmayan acılar ve kasılmalar yüzünden yatağa yatamıyor. Bütün gün ve gece sandalyede oturuyor. Doktor son kez ziyarete geldiğinde böbreğinde çıban olduğundan şüphelendiğini, eğer durum buysa şifa bulmayacağını söyledi. Benim için en kötüsü onu acı çekerken görmek ve hiçbir şey yapamamak. İlaçlarımın da bir faydası dokunmuyor. Dün 6 varil gül şurubuna huni taktılar. Kalanlar yeniden fıçıya doldurulacak. Signor Rondinelli de oradaydı. Üzümlerin hasadında da bulundu ve bana şıranın mayalanmakta olduğunu, sonunda çok güzel olacağını umduğunu söyledi. Fakat ne yazık ki ondan fazla yokmuş. Henüz tam olarak ne kadar olduğunu bilmiyorum. Şu anda anlatacaklarım bundan ibaret. Aceleyle yazıyorum. Her zamanki dostlarımızla birlikte sevgilerimi gönderiyorum. Tanrı'ya emanet olun. San Matteo 3 Ekim 1633. Sizi çok seven kızınız Sior Maria Celeste. Ya Allah, inayetine göre bana acı. Rahmetinin çokluğuna göre isyanlarımı sil. Fesadımdan beni büsbütün yıka ve suçumdan beni temizle. Çünkü isyanlarımı bilirim ve suçum daima önümdedir. Mezmurlar 51'e 1, 2, 3. Sior Maria Celeste'nin bu yükü üstlenmesinden ister önce ister sonra olsun kendisine ceza olarak verilen duaları, bu kişinin kendisinin yerine getirdiği bir ödev olduğundan Galileo'nun kendisinin okuyup okumadığı bilinmiyor. Ama halkın önünde Galileo bir suç işlemediğini olan inancından hiç dönmedi. Sonraları Fransa'daki destekçilerinden Nicolas Claude Fabry de Pierce'nin yazdığı bir mektupta geriye bakıp şöyle diyor. Hep iki teselli kaynağım oldu. Birincisi, yazılarımda kutsal kiliseye karşı en ufak bir hürmetsizlik izinin bulunamayacak olması. İkincisi de vicdanımın tanıklığıdır. Ne olduğunu bir tek ben ve gökteki Tanrı bilir. Ve onca cefasını çektiğim bu davada belki birileri daha ilmi sözler etmiş olabilir. Ama kimse, eski babalar bile kiliseden yana benden daha takvayla ya da daha kıskançlıkla konuşmamıştır. Ya Rab, duamı işit ve feryadım sana varsın. Yerin temelini eskiden kurdun, gökler de ellerinin işidir. Onlar yok olacak, fakat sen duracaksın. Ve hepsi esbab gibi eskiyecek. Onları bir kaftan gibi değiştireceksin ve değişecekler. Fakat sen osun ve yıllarının sonu yoktur. Mezmurlar 102'ye 1, 25, 26, 27. 29. Yaşam kitabı ya da kendi ülkesinde de sayılan peygamber. Siena'daki iyileşmesi ümit edilen bu dönemde Galileo'nun zaman zaman yeise kapıldığı oluyordu. Ekim'de kızına kendini sanki yaşayanlar listesinden adı çıkartılmış biri gibi hissettiğini yazdı. Engizisyon'un verdiği mahkumiyet kararı kendi gözünde onu toplumdan atılmış biri haline getirmişti. En kötü anlarında ününü yeniden kazanmaktan, eserini tamamlamaktan umudunu kesiyordu. Bütün hayatı sayısız darbelere katlanarak, hasede ve eleştirilere hedef olarak geçmişti. Kendini kötülükleri çeken bir mıknatıs gibi görüyordu. 15 Ekim'de hemen yazdığı cevabi mektubunda, ''Tanrı dönüşünüzle ilgili nihai kararın alınmasının umduğumuzdan uzun sürmemesini nasip etsin.'' diyor Sor Maria Celeste. Ama bu arada Monsenyör Başpiskopos'un sizi sevmekte ve kayırmakta nasıl bıkmadan sebat gösterdiğini görmekten sonsuz bir mutluluk duyduğum gibi, adınızın dünyanın büyük bölümünden, hatta kendi ülkenizden bile sizin tabirinizle de Libro Viventum'dan çıkarıldığını da düşünmüyorum. Yaşayanlar kitabı. Tam tersine duyduklarımdan bana öyle geliyor ki çok kısa süreliğine karanlığa gömülmüş ya da silinmiş olsanız bile yenilenerek, tazelenerek geri döndünüz. Bu beni aptal eden bir şey. Zira gayet iyi biliyorum ki genellikle Nemo Propheta Acceptus in Patria Sua. Kimse kendi ülkesinde peygamber değildir. Latince ifadeler kullanmaktaki noksanlığımın beni tam bir barbar yapmış olmasından korkarım. Ve kuşkusuz efendim, burada manastırda her zamankinden daha fazla seviliyor ve sayılıyorsunuz. Bütün bunlar için Tanrı'ya şükretmek gerek. Çünkü mükafatım olarak gördüğüm bütün bu iyiliklerin asıl kaynağı odur. O yüzden onlar için şükretmekten başka bir arzum yoktur. Ulu Tanrım size ve bize başka lütuflar ama hepsinden önce sağlık ihsan etsin. Sizi de ebediyen takdis etsin efendim. Sœur Maria Celeste'nin Galileo'nun bu geniş dünyadaki mevkiiyle ilgili imada bulunduğu her şey doğruydu. Eski öğrencileri hala ona hürmette kusur etmiyordu. Avrupa'nın başka yerlerinde de mahkumiyetinin adaletsizliğinden söz ediliyordu. Galileo'yu destekleyenler arasında Hollanda'da René Descartes, Fransa'da gökbilimci Pierre Gassendi ve matematikçiler Marin Mersenne ile Pierre Fermat'ta bulunmaktaydı. Fransa'nın Roma Büyükelçisi Padua'da Galileo'nun öğrencisi olmuş François de Noailles, yanlarında altın nakışlı ceketler giymiş uşaklar olduğu halde atlarının nalları gümüşten bir süvari alayının başında büyük bir debdebeyle 1633'te Roma'ya girerek Galileo'nun bağışlanma seferberliğine destek vermişti. Galileo ileride iki yeni bilimi o muhterem soylu kişiye Noailles Kont'un yüce gönüllü majestelerinin encümen azası, Ruhül Kudüs'ün şövalyesi, orduların müşiri vesaire vesaire diye giden ünvanlarla kendisine ithaf ederek teşekkür edecekti. Gerçi aralarından pek azı Siena başpiskoposu gibi protesto edecek cesareti gösterebilmişti. Ama ruhban da Galileo'ya yanlış yapıldığını biliyordu. Örneğin Venedik'te Venedik Cumhuriyeti'nin ilahiyatçısı, Padua'daki yıllarından tanıdığı Fra Fulgencio Michancio'nun sadakatinden hala emin olabilirdi. Michancio, Papa 5. Pol'ün otoritesine karşı gelindiği için ceza olarak bu ülkede ayin yapılmasını bir yıl süreyle askıya alarak Venedik'e karşı yasak uyguladığı 1606'da olduğu gibi, daha önce de papalıktan kaynaklanan nice fırtınalar atlatmıştı. Bu zor günlerde ve 1623'te ölünceye kadar eski amiri Galileo'nun da iyi dostu olan Fra Paolo Sarpi'nin hep yanında olmuş, sonra da onun yerine geçmişti. Bu arada Başpiskopos Piccolo'nun Mini'nin gerçekten hatırı sayılır teveccühleri Galileo'nun Başpiskopos'un nezaretinde bulunduğu sarayla sınırlı kalmayıp Arcetri'deki San Matteo Manastırı'nda yaşayan kızlarına dek ulaştı. Monsenyör onlara sık sık hediyeler gönderiyordu. Bunların arasında rahibelerin bardakla ya da çorba kasesiyle aralarında paylaştıkları nefis şaraplar da vardı. Yine başpiskopos sayesinde Galileo, Sœur Maria Celeste'ye manda sütünden yapılma yumurta biçiminde beyaz mozzarella peyniri gibi kızının görmediği, tahayyül bile edemeyeceği ikramlarda bulunabiliyordu. Muhterem babam, ben tam bir man kafayım. Daha doğrusu İtalya'nın bu yakasındaki en büyük man kafayım. Siz bana 7 manda yumurtası gönderdiğinizi yazmışsınız, ben de buna inandım. Ve bu yumurtaların gerçekten çok büyük olduklarına kanaat getirip onlardan dev bir omlet yapmayı planladım. Bunu Sœur Louise'ye söylediğimde aptallığımla pek eğlendi, uzun uzun güldü. Sœur Maria Celeste burada kendine hem man kafa hem de dişi manda anlamına gelen bufala diyerek bir kelime oyunu yapmaktadır. Mütakip bir mektupta Monsenyör Başpiskopos'un manda yumurtaları konusundaki gafını bildiğini öğrendiğinde, daha önce de size sık sık bu tür aptalca şeyleri aynı nedenle yazdığım gibi bir yandan gülmenize, neşelenmenize vesile olduğumdan mutluluk duymakla birlikte utançtan kıpkırmızı kesildim. Babasıyla olan usandırıcı ayrılığının 10. ayına girerken baş ve diş ağrıları yüzünden mektuplarını birkaç kelimeyle geçiştirmek zorunda kaldığında bile önemli olabilecek her konuda babasının güvenilir vaka nüvisi olarak kaldı. Ekim ayının ortasına verdiği haberde Signor Rondinelli'nin yüzünü 2 haftadır göremiyoruz, duyduğuma göre 2 fıçı şarabı kötülemiş, o da kederinden kendini şaraba vurmuş biraz, diyordu. Galileo sarayın arazisinden dışarı adımını atmazken, Başpiskopos Sœur Maria Celeste'nin ufak tefek kaprislerini karşılamak suretiyle Galileo'nun işlerini kolaylaştırdı. Herkesin hayranlıkla söz ettiği şu Siena keklerinin nasıl yapıldığını hep bilmek istedim. Şimdi azizler günü de 1 Kasım yaklaşıyor. Onları görmemi sağlamak için bir vesileniz de var artık. Obur görünmemek için onlardan tadayım diyemiyorum. Ayrıca şu koyu kırmızı keten ipliklerden de biraz göndermenizi bekliyorum. Bana söz vermiştiniz. Galileo'ya onlardan küçük bir Christmas hediyesi hazırlamak istiyorum. Bu çocuğa hayranım. Signor Geri bana onun büyük babasının adaşı olmanın ötesinde onun ruhunu da taşıdığını söyledi. Ayrıca o günlerde sık sık manastırın revirinde karşılaştı ve her seferinde Galileo'nun hatırını soran doktoru Giovanni Ronconi'ye 2 satır yazması için sıkıştırır. Sœur Maria Celeste manastırda ne zaman kendisinin üstesinden gelemeyeceği kadar ciddi bir hastalık ortaya çıksa hemen doktor Ronconi'yi veya meslektaşlarından birini çağırırdı. Hasta olanlar samanla dolu çuvalların üstünde yatabilir. Başları için kuş tüyü yastıkları olabilir. Ve yün çoraba ve şiltiye ihtiyacı olanlar bunları kullanabilir. Saint Clair Nizamnamesi 8. Bölüm. Gerçi veba tehlikesi geçmesine geçmişti ama bu kez de rahibelerden 5'i sürekli ateşten ve kırıklıktan mustaripti. Çok sevgili efendi babam, Geçen çarşamba San Frenze Manastırı'ndan bir keşiş sizden içinde koyu kırmızı keten iplik bulunan küçük bir paketle birlikte bir mektup getirdi. İpliğin kalitesini görünce biraz pahalı gibi geldi ama çilesi 6 krasi olsa bile renginin güzelliğine değer. Sir Louisa'da çok az bir iyileşme var, artık yatakta yatabiliyor. Ona şimdi başka hastalar da katıldı. Eğer bir veba tehlikesiyle karşı karşıyaysak sonumuz geldi demektir. Eski baş rahibemiz Sir Caterina Angela Anselmi de hastalar arasında. En sevgili ve yakın arkadaşım Sir Louisa'dan sonra tanıdığım en muhterem ve akıllı kadın o. Dün sabah ekstrem unction alacak kadar vahim biçimde hastalandı. Birkaç günlük ömrü var gibi görünüyor. 22'sinde genç bir kadın olan Sir Maria Silvia Boscoli için de aynısı söylenebilir. Belki hatırlarsınız, bir zamanlar ondan son 300 yıldır Floransa kentini şereflendirmiş en güzel kadın diye söz edilirdi. 6 aydır yataktan kalkamadı, devamlı ateşi var. Doktorlar hastalığın vereme çevirdiğini söylüyorlar. Tanınmayacak kadar zayıfladı. Yine de her şeye rağmen bilhassa bizi şaşırtan konuşmalarında neşesini ve enerjisini koruyor. Bizse tamamen dilden ibaret gibi görünen bu bitkin ruhun ne zaman solup gideceğinin, çoktan tükenen bedeninden ne zaman ayrılacağının tedirginliği içindeyiz. Öylesine halsiz ki neyle besleyebileceğimizi bilemiyoruz. Daha doğrusu yabani kuş konmaz suyundan yapılma biraz çorba dışında midesinin kabul edebileceği bir şey bulamıyoruz. Üstelik yılın bu mevsiminde kuş konmaz bulmak çok zor. Ben de belki kokusu ağır olmayan keklik etinden yapılma çorbayı içebilir diye düşündüm. Mektuplarınızda dediğiniz gibi efendim, bu kuş sizin oralarda bolca bulunduğundan Sir Boscoli ve Sir Louisa için bana onlardan bir tane gönderebilir misiniz? Bizim Sir Maria Maddalena Squadrini'ye de geçenlerde Siena'nın çok yakınındaki Anjas Manastırı'nda baş rahip olan kardeşinden oldukça taze ve iyi durumda ardıç kuşu geldiğinden keklikleri bozulmadan göndermekte herhangi bir güçlükle karşılaşacağınızı sanmıyorum. Eğer sizin için çok zor olmayacaksa böyle bir hediyede bulunarak, düşüncesi bile iştahımı açıyor, bana yardım edebilirseniz minnettar kalırım. Kötü haber taşıyan kara kargayı oynamak bu sefer bana düştü. Size söylemem gerekiyor. San Francisco bayramında 4 Ekim Sertinis'in yanında çalışan Goro öldü ve ailesini kedere boğdu. Dün sabah bu haberi size vermemi ve Goro ile kızı Antonio'ya verdiğiniz sözü size hatırlatmamı istemek için karısı buraya geldi. Evlenirken kızına siyah yünden bir ev kıyafeti verecekmişsiniz. Şimdi darboğazdalar ve kızı da pazar günü yarın kilisede evlilik yemini edecek. Goro'nun karısı elindeki az parayı da Goro'nun tedavisine ve cenazesine harcadığından zor durumda ve ona bu iyiliği yapıp yapamayacağınızı soruyor. Ona sizden cevap gelir gelmez kendisine söyleyeceğime söz verdim efendim. Bunca şeye rağmen sağlığınızı korumaya devam ettiğinizi öğrenmekten ne kadar mutlu olduğumu anlamanızı nasıl sağlayabileceğimi bilemiyorum efendim. Yalnız şunu söyleyebilirim ki sizin benden daha talihli olmanıza seviniyorum. Bunun nedeni sadece sizi kendimden daha çok sevmem değil. Kimseye hatırı sayılır bir yararım olmadığından dünyadan uzakta dermansız kalan ben olsaydım eğer bunun benim için önemli olmayacağını tahmin edebiliyorum da ondan. Çünkü sizin durumunuzda efendim, işler pek çok nedenden dolayı tam tersi. Rabbim size ona benden çok daha fazla hizmet edebilmenizi ve onun adını yüceltmenizi sağlayan büyük bir zeka ve bilgi vermiş. Bunu düşününce sizin refahınızdan daha büyük bir haz alıyor, seviniyorum. Signor Rondinelli şarap fıçılarını rahata erdirmiş olarak yeniden ortaya çıkmaya karar verdi. Size selamlarını gönderiyor efendim. Tabii Doktor Ronconi de. Sizi temin ederim, can sıkıntısından mustarip değilim ama çok geçmeden işlere koşuşturmaktan, sonra da midemi üşütmüş olmamdan kaynaklı açlıktan çekeceğim var. Zaman bulamadığımdan uykumu gerektiği kadar alamıyorum. Açığı kapatmak için sirken gebine ve haplara yükleniyorum. Size bunu mektuplarımın gelişi güzelliğini affettirmek için söylüyorum, zira mektuplarımı yazarken kalemi bırakıp tekrar alıyorum. Tanrı'ya emanet olun. San Matteo, Arcetri, 22 Ekim 1633. Sizi çok seven kızınız Sir Maria Celeste. İlişikte önceki mektubunuzda dile getirdiğiniz arzuya uyulmaktadır efendim. Bunca işten sonra hanımefendiye yazmaya takatım kaldığından emin olmamakla birlikte size yazdıktan sonra sefire hanımefendiye de yazacağım. Mektuba göz atıp düzeltme yapabileceksiniz. Ayrıca fil dişinden haçı kendisine gönderip göndermediğinizden beni haberdar ediniz. Bu hafta salı verilmenizle ilgili bir karar alacağınızı ummaktan hala vazgeçmiş değilim. Bu haberi paylaşma arzusuyla yanıyorum. Orta Çağ ve Rönesans tıp kuramına göre dünyayı meydana getiren dört öğenin, toprak, ateş, hava, su, her birinin insan bedeninde kendisine karşılık gelen kara safra, sarı safra, kan, balgam, bir salgısı vardı. Bunlar da belli organlara, dalak, karaciğer, yürek ve beyin karşılık olmakta ve sırasıyla belli vasıflar, kuru soğuk, kuru sıcak, nemli sıcak ve nemli soğuk taşımaktaydılar. Sor Maria Celeste midesinin uyuşuk çalıştığı anlamında üşüttüğünden söz ettiğinde tıbbi bir teşhis terimi kullanmaktaydı. Keza gıdalar, ilaçlar ve sıradan etkinliklerde bu aynı dört vasfa göre sınıflanabiliyor ve salık verilebiliyordu. O anlamda sevgili Sor Maria Silvia'ya çorba içinde verilen kuşkonmaz otacılar tarafından birinci derece sıcak ve nemli olarak betimlenmekteydi. Nekayet dönemindekilere ılıman olan keklik tavsiye edilirdi. Üniversitede doğa felsefesi eğitimi görmüş olan, dolayısıyla tıbbi bakımdan daha birikimli olan Dr. Ronconi, vücudun dengesini sağlamak için zorunlu olarak hastalara söktürücü ilaçlar verebiliyor ya da onlardan kan alabiliyordu. Bir hekim olması ona alaylı olan sözde cerrah berberlerden daha yüksek bir toplumsal statü vermekteydi. En iyi okullardan çıkmış cerrahlar da hekimlerin bu aynı tepeden bakma tavrından nasiplerini almaktaydı. Galileo, hekimlerin cerrahlara karşı takındığı bu snob tutumu, filozofların matematikçilere karşı hiçbir temele dayanmayan bir ön yargı ile efendilik taslamalarından farksız bulmaktaydı. Ünlü anatomist Aqua Pendenteli Girolamo Fabrici'den yardım ve dostluk gören Galileo, geometriyi savunurken bir noktada ondan yararlandı. Hasımlarımın kulağıma maddeleri fizik açısından ele almak başka bir şey, matematik açıdan ele almak tamamen başka bir şey diye bağırdıklarını ve sanki hakikat birden fazla olabilirmiş, sanki geometri zamanımıza kadar gerçek felsefenin iktisabına ön yargılı bakmış, sanki felsefecinin yanı sıra geometrici de olunamazmış gibi, geometricilerin düş dünyalarında kalmaları, felsefi konulara burunlarını sokmamaları gerektiğini söylediklerini ve geometriyi bilen birinin fizik bilemeyeceğini, fizik konularını fiziki olarak ele alamayacağını ve akıl yürütemeyeceğini zorunlu bir sonuç olarak çıkarsamamız gerektiğini söylediklerini işitiyorum. Bu sonuçlar bir öfke nöbeti sırasında bir hekimin, ünlü bir anatomist ve cerrah olan Aqua Pendenteli büyük bir doktor için sanki cerrahlık bilgisi ilaç bilgisini ortadan kaldırırmış ya da ona zıt bir şeymiş gibi ilaçla tedaviye kalkışmadan eşterleri ve merhemleriyle yetinmesini söylemesinden daha az aptalca değildir. Signor Aqua Pendente'nin üstün faziletleri sayesinde defalarca hastalıktan kurtulan biri olarak bu hekime cevaben bana içinde merhem, yakı, iplik, sargı, sonda ustura bulunan hiçbir şey yutturmadığına, nabzımı dinlemek yerine beni dağlamadığına ya da ağzımdan diş çekmediğine tanıklık edebileceğimi ve garanti verebileceğimi söyledim. Onların yerine mükemmel bir hekim olarak kudret helvası, çin tarçını ya da raventle içimi temizledi ve rahatsızlığıma uygun düşen daha başka ilaçlar kullandı. Babasının rahatsızlıklarını iyi bilen Sir Maria Celeste ona düzenli olarak kendi eliyle hazırladığı ve içinde doğal bir söktürücü olan kurutulmuş ravent, Galileo'nun Siena'dan temin ettiği safran ve en az 7 kez gül suyuyla yıkanan sarı sabır bulunan haplardan gönderdi. Kendi uyuşuk sindirim sistemini harekete geçirmek için de aynı ilaçlara bel bağlamıştı ama kendi haplarını hazırlarken aynı ihtimamı göstermiyor, o sırada elinde bulunmayan malzemeleri eksik bırakıyor ve sarı sabırı gül suyunda bir kez yıkıyordu. Ancak Arkangelo'ya ya da başka bir hasta rahibeye bakarken mükemmel bir müsü ilacı olan tettuccio suyu ya da mide bulantısını ve kusmayı geçirmek için Hindistan cevizi yağı gibi pahalı malzemelerin temininde Galileo'dan yardım istiyordu. Floransa'nın resmi farmakopeyasında kataloglanmış bu tür maddeler ilaçların hazırlanmasıyla ilgili kolayca edinilebilen el kitaplarındaki talimatlara uygun olarak haplar, iksirler ya da tozlar halinde formüle edilebiliyordu. Sor Maria Celeste eczacılığı büyük olasılıkla manastırın revirinde çalışan rahibelere ve doktorlara çıraklık ederek öğrenmişti. Harflerle ilgili temel okul bilgilerini ve Latinceyi ise gelişme çağında kendisine zaman ayırabildiği ölçüde babasından öğrendiğine kuşku yoktur. Çünkü San Matteo'da kimse dilsel becerilerde eline su dökemiyordu. Hatta baş rahibeler bile resmi işlerle ilgili önemli mektupların yazılması gerektiğinde onu çağırırlardı. 1633 güzünde gerçekleştirdiği bilimsel yazışmaları sırasında Galileo maddelerin kuvvetiyle ilgili bazı kanıtları dostlarıyla paylaştı ve onların katkılarını ve önerilerini yine onlardan izin alarak, tabii bu onları da memnun etmekteydi, iki yeni bilimin ikinci günüyle ilgili metne dahil etti. Bu sayfaların bütün çalışmaları arasında en önemlileri olarak gördüğü sonuçları ihtiva ettiğini söyleyen Galileo, iki yeni bilimi ileride şimdiye dek yayımladığım her şeyin üstünde diye niteleyecekti. Gerçekten de bu hükmünde haklı çıktı. Dirençle ve hareketle ilgili vardığı sonuçlar adını ölümsüzleştiren gök bilimsel buluşlarına daha ağır bastı. Elbette gerçek anlamda bir teleskopu ilk kez kendisinin yapmış ve gökyüzüne çevirmiş olmasından gurur duyuyordu. Fakat gerçek dehasının hemen elimizin altındaki dünyayı gözlemleme, onu oluşturan parçaların davranışlarını anlama ve bunları matematik orantılarla betimleyebilme yetisinde yattığına inanıyordu. Meziyetleriyle ilgili bu değerlendirmede sonraki kuşaklar da Galileo ile aynı fikirdedirler. Albert Einstein'ın belirttiği gibi tamamen mantıksal yollardan varılan önermeler gerçeklik karşısında tamamen boştururlar. Galileo bunu gördüğü ve özellikle bunu bilim dünyasına duyurduğu için modern fiziğin, daha doğrusu bütün modern bilimin babasıdır. İki yeni bilimin başlangıç diyaloğu üzerinde çalışırken aynı zamanda bir oyun da yazdı ve anlaşıldığı kadarıyla Toskana Büyükelçisi'nin eşi manastırı ziyaret etme niyetinde olan Sefire Hanımefendi Caterina Nicolini'yi eğlendirmek üzere rahibeler tarafından sahneye konulmak üzere Suor Maria Celeste'ye gönderdi. Fakat kızının teşekkürle adını andığı Galileo'nun bu dini dramasından geriye ne yazık ki hiçbir şey kalmadı. Suor Maria Celeste ilk perdeyi okuduktan sonra "Sizden gelen oyun tek kelimeyle mükemmel" diye yazdı. Roma'da Büyükelçi Nicolini 8. Urban'a Papa ve Engizisyon'a gösterdiği bağlılıkla Galileo'nun Siena'da örnek bir mahkum olduğunu kanıtladığını söyledi. Urban ise bu söze değil, Siena'daki ruhbandan kendisine ulaşan Başpiskopos Piccolomini'ye yönelik suçlamalara inandı. Görünüşe göre Başpiskopos sık sık alimleri masasına davet ederek Galileo'nun zihnini açmak için elverişli bir ortam hazırlıyormuş. Başka bir deyişle Galileo'yu suçunu ikrar etmiş bir sapkın olarak mahpus tutmak yerine sanki bir şeref misafiriymiş gibi şımartmaktaymış. Roma'daki yetkililere ulaşan imzasız bir mektupta şöyle deniyordu. Başpiskopos pek çok kez Galileo'nun kutsal kurul tarafından haksız biçimde cezalandırıldığını, onun dünyadaki en büyük adam olduğunu, yasaklansalar bile yazılarında ebediyen yaşayacağını ve en çağdaş kafaların onun izinden gideceğini söyledi. Yüksek bir din adamının ektiği tohumlar zararlı meyvelerini vermeden bildireyim dedim. 6. Kısım Arçetri'den 30. Ruhum ve Özlemi. 1633 Ekim'inin sonlarından Kasım ortalarına kadar Toskana'nın her yerinde yağmur yağdı durdu. Nem Galileo'nun romatizma ağrılarını azdırıp Suor Maria Celeste'nin bitkinliğini artırarak bunaltıcı kasvetiyle bütün beklentilerinin üzerine çöktü. San Matteo'nun eski baş rahibesi Suor Caterina Angela bu yağışlı güz havasında göçtü ve rahibeler onu yağmur altında manastırın mezarlığına gömdüler. Ben yeniden dirilenim. Ben hayatım. Her kim bana inanırsa ölse bile yaşayacaktır. Ve her kim yaşar ve bana inanırsa asla ölmeyecektir. Cenaze duası Zekeriya'nın ilahisi.